Ayrım 4. Söz Çakal Carlos'ta ifşalar, konuşmalar, yazılar. Sayfa 40. Londra'daki G20 zirvesi ve ekonomik kriz. Birkaç gün evvel gerçekleştirilen G20 zirvesinde Fransız ve Alman hükümetleri global ekonomik kriz ve bu krize karşı alınacak tedbirler üzerinde Amerikan ve İngiliz hükümetlerinden oldukça farklı yaklaşımlar sergilediler. Sizce bu bir bölünmenin de habercisi olabilir mi? Londra'daki G20 toplantısı Fransa ve Almanya'nın inisiyatifiyle düzenlenmiştir. Burada Fransız Devlet Başkanı Sarkozy hem devlet başkanı hem de Fransız sanayicilerinin temsilcisi olarak öncülük yapmıştır. Kriz ABD kaynaklıdır. Fakat bu bir dünya krizidir. Ama yine bu kriz bilgisayarlardan, üretim dışı spekülasyonlardan doğan, yani reel bir temele dayanmayan finans oyunlarından doğan bir krizdir ve burada kapitalizmin kendi kontrolünü kaybettiği görülmüştür. Amerikalılar çözümü ekonomiye para enjekte edip bankaları kurtarmakta görüyor. Yani sokakta aç gezen halkı kurtarmak değil mesele. Onlar için kolay tabii, bir kağıt parçasını dolar diye basıyor. Dünyadaki herkes de buna altın muamelesi yapıp kabul ediyor. Fakat Avrupa böyle değildir. Üstelik hepsi de ziyadesiyle borçlu. Bu durumda onlar gerçek bir çözüm bulmak zorundalar. Yani ABD gibi karşılıksız para basamazlar. Kim ödeyecek peki bu basılan paranın bedelini? Tabii ki dünyanın kalanı. Böyle olunca Fransız ve Alman çok milletli şirketlerin Amerikan çok milletli şirketlere karşı kendilerini savunmaları ve rekabet edebilirlikleri korumaları gerektiği gibi çözmeleri gereken iç problemlerine de bir çözüm yolu geliştirmeleri elzem oluyor. Yalnız şimdi şöyle bir şey daha var. Herkesin kağıt parası ardında bir altın rezervli bulunması gerekirken dünyaca kabul edilen bir rezerv para olarak doların bir kağıt olarak arkasında bu yok. Birisi kalkıp elindeki dolar karşılığı bu altını talep etse sistem çökecek. Çin mesela şu anda yeni bir rezerv para gerekliliğini telaffuz ediyor. Şayet böyle tüm ülkelerin kabul edeceği bir yeni rezerv para oluşursa ABD ekonomisinin üstünlüğü de bitmiş olacak. Ne var ki ne Fransız ne de Alman hükümetleri tamamen bağımsızdır. Bir yandan kendi sanayilerini korumak, diğer yandan ideolojik ve siyasi açıdan bağımlı oldukları ABD'nin istihbarat servislerinin baskısını göğüslemek zorundalar. Devlet başkanlarının yatıp kalkma saatlerine ve neyi nerede yaptıklarına kadar Amerikan istihbaratınca kontrol altındadırlar. Bu bakımdan ABD ile aralarındaki mesele çözülmesi kolay bir mesele değildir. Her ikisi de zor durumdadır. ABD ekonomisi ve doların hakimiyeti ise tam da bu anda bir pamuk ipliğine bağlıdır. Mesela Çin elindeki milyarlarca dolarlık rezervi elden çıkarmak isteyip karşılığını talep etse işte o gün ABD bitmiştir. Bundan kendi sanayileri de belki zarar görecektir ama asıl yıkım ABD'yi vuracaktır. Sırf basılı kağıt parçası olmayan euro gibi bir diğer para biriminin Çin tarafından da kabulü yahut Çin'in kabul edeceği bir diğer milletler arası para birimi ABD ekonomisinin sonunu getirecektir. ABD başladığı noktaya dönecektir. Öyle karşılıksız para basarak orayı burayı bombalayacak gücü de bulamayacaktır artık. Hepsi bitecektir. Demek istediğim tüm bu hadiseler iç içedir. Ama inandığım bir şey var ki Allah'ın adaleti büyüktür ve o adalet günü de elbet doğacaktır. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme. 4 Nisan 2009. Üçüncü Dünya ülkelerinin dayanışması. Size son dönemde söz konusu olan bazı önemli gelişmelerden bahsetmek isterim. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Ağustos ayı sonunda önce Arjantin'e gidip Güney Amerika Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Sonra Venezuela'ya geri döndü ve hemen akabinde Libya'ya giderek Afrika Birliği Zirvesi'ne katılan devlet başkanlarının 15 Eylül'de yapılması kararlaştırılan ve Venezuela'nın Margarita Adası'nda başlayacak olan Güney Amerika Afrika Zirvesi'ne bizzat davet etti. Burada Libya devriminin yıl dönümünü kutlamalarına da iştirak ederek Albay Muammer Kaddafi ile görüştü. Yeri gelmişken Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere benimle ilgili de bir beyanat verdi. Bilahire dostum Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'yı da davet etmek üzere Cezayir'e uçtu. Takip eden ülke olarak bu kez Suriye'ye delikanlı devresinden tanıdığım ve hatırladığım Beşar Esad'la görüşmeye Şam'a gitti. Şam'dan hemen sonra ise Tahran'a Ahmedinejad'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etmeye ve İran'ın barışçı amaçlarla nükleer enerji üretme hakkını savunmaya gitti. Tahran'daki temaslarını tamamlar tamamlamaz bu sefer Avrupa'daki az sayıdaki hakikaten bağımsız ülkeden biri olan NATO gibi saldırgan emperyalist kuruluşlardan uzak duran, ayrıca Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine teknolojik anlamda birçok yardımda bulunan Belarus hareket etti. Buradan görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya devam edecek olup nihayetinde Venezuela'ya dönmüş olacak. Tüm bu görüşmelerden sonra zaman iyice daraldığı için Güney Amerika Afrika Devlet Başkanları Zirvesi de 21 Eylül 2009'a alındı. Sözünü ettiğim bu görüşmeler vesilesiyle asıl vurgulamak istediğim husus, bugün 3. Dünya ülkeleri denilen devletler halkası dahilinde çok ilginç ve önemli bir takım gelişmelerin gözlendiğidir. Bu gelişmelerin özelliği ise ideolojik olarak birbirinin aynı olmasalar dahi, söz edilen ülkelerin ekonomik, teknolojik, diplomatik ve diğer sahalarda birbirlerine destek olmaları, bu sahalarda vardıkları gelişme noktasının kazançlarını diğer ülkelerle de paylaşmaları iradesidir. Bunun imkan dairesine girişidir. Özellikle de ekonomi çerçevesinde, mali çerçevede bu ortak çıkar ve işbirliği düşüncesinin yerleşmeye başlamasıdır. Dediğim gibi bu işbirliği ve dayanışma ideolojik kimliklerin ötesinde bir mahiyet arz etmektedir. Mesela Brezilya'nın, Güney Afrika'nın, Hindistan'ın ve Çin'in ideolojik nitelikleri birbirlerinden farklıdır. Ancak buna rağmen bir ekonomik birlik oluşturmak üzere bir araya gelebilecek, bölgelerinin süper güçleri olan ülkelerdir bunlar. Bugün artık bir dünya gücü olan Çin'i düşünürsek, bu birliktelik maliyeti kolayca karşılanabilir fiyatlarla teknoloji transferini ve iyi kalite malların bu ülkeler içinde dolaşımını mümkün kılmaktadır. Bu birlik fikri hem ülkelerin hem de milletlerin yararına olan bir gelişmenin habercisidir. İşte Chavez, 3. Dünya ülkeleri denilen halkadaki ülkeler arası bağların kurulması ve gelişmesi için öncülük yapmakta, sahip olduğu zenginlikleri bu birlik fikrinin hizmetine sunmakta, örnek olarak petrolünü düşük fiyata, hatta yarı fiyatına, bilhassa Amerika kıtasındaki, Karayipler'deki dost ülkelere satmakta, böylelikle rekabet edebilir ticaretin çerçevesi oluşturulmakta, üstelik tüm bunlar bir diğerinden farklı siyasi sistemlere sahip ülkeler arasında gerçekleşmektedir. Şayet böyle devam edilirse, söz konusu ülkelerde halkın sefaletten kurtarılması sağlanacak, şimdi Güney Amerika'da gözlendiği gibi birbirine coğrafi yakınlığı olan ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ülkeler kendi içlerinde çeşitli işbirliği teşkilatları kuracak, bu sayede değişik ideolojik ve ekonomik özellikleri olan devletler ve milletler bir ortak çıkar fikri etrafında yepyeni bir teşkilatlanmaya girecektir. Bugüne kadar tarihte ve dünya çapında benzeri pek gösterilmeyecek bir gelişmenin müjdecisidir bence bunlar. Bir diğer ifadeyle dini, kültürü, ideolojisi ve siyasi sistemi aynı olmayan tüm bu ülke ve milletler, işte bu ortak çıkar fikri etrafında dayanışma ve işbirliğine girecektir. Olabilir, bu ülkeler kendi içlerinde biri komünizmi, diğeri liberalizmi, öteki Arap milliyetçiliğini, biriki Türk milliyetçiliğini savunan zıt nitelikler de arz edebilirler. Lakin bu ayrılıkların bir engel teşkil etmeyeceği bir birlik fikridir şu an gelişen. Bu öyle bir gelişmedir ki, vahşi emperyalist ülkelerin, Kuzey Amerika'nın, Batı'nın tasallutundan dünyayı kurtarabilecek bir istidat taşımaktadır içinde. Şu halde hepimize düşen görev, 3. Dünya ülkeleri denilen sömürülmüş ülkeler ve milletler arasındaki bağları sağlamlaştırmak ve aralarındaki münasebetleri her bakımdan geliştirip güçlendirmektir. Bugüne dek biliyorsunuz, size verdiğim beyanatlarda sürekli olarak Türkiye ülkeler, Türkçe konuşan ülkeler ve topluluklar arasında devletler ve teşkilatlar seviyesinde bir dayanışmanın, bir işbirliğinin geliştirilmesi gereğine temas ettim. Bunu vurguladım hep. Peki ben bir pan-Türkist miyim? Bir Türk milliyetçisi miyim? Elbette hayır. Aksine Türkiye'nin işte yukarıda manasını ifade etmeye çalıştığım şekilde birliklerin kurulmasında, bulunduğu bölge itibariyle kendi üzerine düşen büyük merkezi rolü ifade etmeye çalıştım. Kimi bağımsız, kimi bağımsız olmayan bu Türkiye kavimler arasındaki siyasi, iktisadi ve kültürel bağları tesis etmesi lüzumuna, kendi merkezi etrafında hepsini bir araya getirmesi gereğine işaret ettim. Aralarındaki dil birliğini değerlendirmelerinin, buna dönük kültürel teşkilat ve eğitim teşebbüslerini hayata geçirmelerinin önemini arz etmeye çalıştım. Yani mesele oraya buraya askeri birlikler gönderilmesi meselesi değildir. Diğer yandan kendi nüfuz bölgesinde Türkiye'ye düşen bu merkezi rol sadece Türkleri, Türkiye kavimleri mi kapsamaktadır? Bence hayır. Çünkü çevresindeki komşu devletleri, örnek olarak Ermenileri, Gürcüleri, Kıbrıs Rumlarını dahi şemsiyesi altına alabileceği bir roldür bu.
Neden olmasın ki? Burada da ortak çıkar fikri öne çıkarılmalı, zıtlıklar değil, iyi yanlar üzerinde yoğunlaşılmalı ve geçmişten gelen çatışmaların yükü üzerinden atılmalıdır. Neticede dünyanın her köşesinde böylesi birliklerin kurulması, dünyadaki güçler dengesini değiştirecek, dünya yepyeni bir safhaya geçecektir. Sesleri dünyanın her yanından işitilebilecektir. Chavez'i düşünün. Geçmişte belki bugünkü kadar ciddiye alınmıyordu söyledikleri. Fakat şimdi dünyanın her yanında ismi geçmekte, sesinin ve çağrısının etkisi sayısız ülkede hissedilmektedir. Diplomatik, politik ve ekonomik bağların güçlendirilmesiyle hayata geçirilen bu birliklerin tesiri, milletler arası arenada, milletler arası zeminlerde de güçlü biçimde gözlenmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda artık işte bu sesler duyulmaktadır. Merkezi Cenevre'de bulunan İnsan Hakları Komisyonu, İsrail'i insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı hesaba çekmeye hazırlanabilmekte, daha doğrusu böyle davranmak zorunda kalabilmektedir. Söylemek istediğim şey, belki o kadar kolayca fark edilmese dahi, dünyanın artık değişmeye başladığıdır. Mesela Amerika Birleşik Devletleri hem iktisadi bakımdan sarsılmakta, hem de askeri anlamda eski suçlarını tekrarlamakta, geçmişteki kadar rahat davranamamaktadır. Vietnam'da dile kolay kimyevi ve bakteriyel silahlarla 3 milyon Vietnamlıyı katlettiğini hatırlayın. Özetle devletler, teşkilatlar, hükümetler seviyesinde atılan bu birlik adımları belki yavaş yavaş ama emin adımlarla dünyayı değiştirmektedir. Bu adımlar sayesinde 3. dünya ülkeleri denilen çerçeve dahilinde yaşayan, kağıt üzerinde bağımsız ancak kimsenin hükümranlığını ciddiye almadığı ve kimliğine kimsenin pek saygı göstermediği milletler, hem karşılıklı diplomatik, ekonomik ve teknolojik işbirliğiyle gelişmişlik yolunda ilerleyecekler, hem de dünyadaki saygıdeğer mevkilerini alacaklardır. Netanyahu ailesi, Esad ailesi, Fransa, CIA ve Carlos. Birkaç gün önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'ye yaptığı ziyaretten döndü. Dönüş yolunda Paris'e de uğradı. Fransız Başbakanı Nicolas Sarkozy tarafından Elize Sarayı'nda üstelik teamüllerin dışında kapıda karşılanarak ve hususi bir muamele görerek kabul edildi. Netanyahu'dan birkaç gün sonra da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Paris'e geldi. Burada olup bitenlerin sebeplerini anlatacağım şimdi. 1972'de Belçika'ya, o zamanki ismiyle Sabena Hava Yolları'na ait bir uçak bir komando timi tarafından kaçırılmıştı. Timdekilerin ikisi Filistinli erkek, diğerleri ise birisi Filistinli, diğeri Ürdünlü iki kadındı. Komando timinin komandanı benim eski yoldaşlarımdan Ali Taha idi. Kendisi Kara Eylül Teşkilatı'nın ilk nüvesinin kurucusudur. Ali Taha, FHKC'nin Dış Operasyonlar Bölümünün de kadrosu arasındaydı. Bu bölümden ayrıldıktan sonra 1971 yılında Yasir Arafat'ın politikalarına muhalif 500 kadar El Fetih mensubunun desteğiyle bu teşkilatı kurdu. Her neyse, söz konusu uçak kaçırma eylemi, işgal altındaki Filistin'de tutuklu olanların kurtarılması amacıyla gerçekleştirilmişti. Eylemi kendisi idare ettiği uçağı kaçırdı ve Tel Aviv yakınlarındaki Lod havaalanına indirdi. Lod, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri George Habash'ın doğduğu yerdir aynı zamanda. Eylem, İsrail Genelkurmayı'nın özel operasyonlar için oluşturduğu seçkin komando timinin Sayeret Matkal saldırısı sonucunda başarısızlıkla bitti. İsrail özel timinin kumandanı ise Ehud Barak'tı. Bilindiği üzere İsrail İşçi Partisi'nin başında daha sonra İsrail Başbakanı oldu. O zamanlar İsrail ordusuna teğmen olan Benjamin Netanyahu da seçkin İsrail timinin bir mensubu olarak bu saldırıda yer aldı ve kolundan kötü biçimde yaralandı. Bu yüzden bir kolunu hala pek iyi kullanamaz. İsrail komandolarının saldırısında Ali Taha başta olmak üzere iki Filistinli yoldaş katledildi. Diğer iki kız ise hayatta kalmayı başardı. Kızlardan biri Kuveyt'te öğrenci olan bir Filistinliydi. Diğer kız ise babası Ürdün ordusunda asker olan Ürdünlü bir Hristiyandı. Şimdi Netanyahu Paris'e gelince tüm bu hatıralar gözümde canlandı. Ondan anlatıyorum biraz da. Bir başka husus daha var. Benjamin Netanyahu'nun büyük kardeşi Jonathan Netanyahu da aynı İsrail özel timinin Sayeret Matkal mensubuydu ve 4 Temmuz 1976'da Uganda'nın Entebbe havaalanında İsrailli komandoların FHKC'den yoldaşlarımıza karşı düzenlediği baskında öldürüldü. Diğer çok sayıda insanın ölümü yanında bizim 7 yoldaşımız da burada maalesef can verdi. Görüldüğü üzere Netanyahu ailesi baştan başa kanlı bir yol üzerindedir. Ve şimdi Benjamin Netanyahu'nun Paris'e gelişi de söylenen laflara bakılırsa Filistinli yetkililerle o sözde barış görüşmeleri çerçevesindeymiş. Kuşkusuz bunların hepsi kuru lakırtı. Çünkü İsrail'in hayatta kalması kendilerinin daima baskın çıkacağı ve milletler arası hukuku takmayacakları bir savaş durumu yoluyla olabilir ve bu yüzden de barış falan istemezler. Yine bu yüzdendir ki milletler arası hukuk denilen nesneye hiçbir hürmet ve bağlılık duymazlar. Mesela BM'nin 1947 tarihli kararını bugüne dek hiç umursamamışlardır. Tabii tüm bu yasa tanımaz tavırları ABD başta büyük güçlerce de himaye edilir. Rusya bile belli bir şekilde kollamıştır onları. İngilizler ve Fransızlar hakeza aynı desteği esirgememişlerdir. Ne var ki bu lafta barış görüşmeleri de hep sürmüştür. Neyse dilerseniz meselenin bir de Başkan Beşar Esad'la ilgili kısmına bakalım. Nicolas Sarkozy, Devlet Başkanı Beşar Esad'ı da yine resmiyetten uzak bir sıcaklıkla ağırladı. Elbette bu kez bir devlet başkanıydı söz konusu olan ve böylesine özel bir ilgiyle karşılamasında da tuhaf bir durum yoktu. Tabii burada böyle bir görüşmenin ardındaki temel sebepse aslında çok başkaydı. Fransa bir süre önce İran'da bir süre tutuklu kaldıktan sonra hakkında davası sonuçlanıncaya kadar Fransa'nın Tahran'daki büyükelçiliğinde kalması ve İran'ı terk etmemesi şeklinde karar verilen Fransız kadın casusun Clotilde Reyes, bu defa şartsız serbest bırakılması için Esad'ın İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad nezdinde teşebbüste bulunmasını rica etmek istiyordu. Beşar Esad, Fransa'nın ricasıyla bundan önce de zaten ara buluculuk yapmış, cezaevindeki Reyes kefaletle serbest bırakılmış ve büyükelçiliğe nakledilmişti. Şimdi Fransa bu genç kadının artık ülkesine dönmesi ve tekrar tutuklanmamasını da garantiye almak istiyordu. Haliyle bir başka ülkenin hukuk sistemine açıktan müdahale etme hakkı olmadığı için Esad'ın böyle üst seviye bir ara buluculuğundan istifade etmek istiyordu. Beşar Esad bu gelişinde Fransız resmi devlet televizyonu olan Kanal 2'de izleyici karşısına çıktı. İlginç soruların yöneltildiği gerçekten dikkat çekici bir mülakat yayınlandı. Esad soruların tümünü gayet profesyonelce ve cana yakın bir edayla cevaplandırdı. Asıl can alıcı soru ise Netanyahu'nun Fransa'ya gelişi hakkındaydı. Suriye'nin çok berrak bir çizgisi vardır İsrail hakkında. Doğrusu gerçekçidir. Esad da şu mealde cevap verdi. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tek bir santimetre kare toprağı işgal altında olduğu müddetçe İsrail Devleti ile herhangi bir barış söz konusu olamaz. Golan Tepeleri böyledir, Taberiye Gölü meselesi böyledir. Neticede Esad o dikkat çekici çizgisini muhafaza etti ve basitçe şunu söyledi. Suriye bir savaşta İsrail'i yenecek güçte değil. Çünkü tek bir devlet yok karşısında. İsrail'in arkasında ABD var. Arapların böylesi bir gücü, ağır silahları ve atom bombaları yok. Bu konuşmanın beni ilgilendiren, duygulandıran bir diğer tarafı ise yıllarca Suriye'de Şam'da yaşamış olmamdı. Tabii o dönem babası Hafız Esad vardı devletin başında. Biz alelade bir misafir değil, özel misafiriydik Suriye'nin. Karşılıklı tesis edilmiş sağlam bir güven ve saygı ilişkisi vardı. Ne biz Suriye adına çalışan ajanlardan olduk ne de onlar bizden böyle bir şey talep etti. Bu süreçte Suriye'den herhangi bir maddi yardım da görmedik, para falan. Dünyada böylesi bir yardımı yapmaya hazır olan gerek kendi teşkilatımız gerekse müttefiklerimiz bakımından devrimcilerin masraflarını karşılamaya istekli birçok başka ülke vardı zaten. Ez cümle, Suriye bizim işlerimize karışmıyor, biz de onların toprak bütünlüğüne saygı gösteriyorduk. Hatta eşim Magdalena Kopp'u bile Suriye'ye getirttim ve bir de çocuğumuz oldu. Hafız Esad'ın çocuklarını da görüyorduk tabii. Hatta çok iyi hatırlıyorum, devlet başkanlığı mülklerinden birinde kalırken Beşar Esad bana doğru gelmiş ve çok nazik biçimde "Merhaba amca, nasılsın?" demişti. O küçük çocuk şimdi güçlü bir devlet başkanı oldu. Şahsi hatıralarımla aktüel siyasi gelişmeleri harmanlıyorum. Neden olmasın? Neticede gerçek oldukları kadar ilginçlerdi. Bu arada gün gelip yoldaşlarımla birlikte Suriye'yi terk etmek zorunda kaldığımı da ilave etmeliyim. 1991 Eylül sonu Ekim başı gibi Suriye'den ayrılmamız icap etti. Irak, Kuveyt'i işgal etmişti. Saddam Hüseyin, Amerikan diplomasisi tarafından çok zekice tuzağa düşürülmüş ve Kuveyt hükümetinin provokasyonu akabinde böylesi büyük bir yanlış yapmıştı. Bu hadiseden sonra İsviçre'de ilki Lozan, ikincisi Cenevre şehrinde olmak üzere iki ayrı toplantı gerçekleşti. Biri Hafız Esad'ın istihbarat heyetiyle Amerikanınkiler, yani CIA yetkilileri arasında, ikincisi ise bizzat Hafız Esad'la baba George Bush arasında. Hafız Esad, Arap devlet başkanları arasında Amerikalılarla ilişkiler bakımından hakikaten en etkili, en ciddi devlet başkanıydı. En azını verir ama en çoğunu alırdı. Bize karşı da saygılıydı. Yurt dışına çok çok az giderdi. O da yalnızca çok gerekli olduğunda. Tüm dünyadan gelen temsilci heyetlere, devlet başkanlarına, başbakanlara, bakanlara ve diğer yetkililere karşı ise ardına kadar açıktı kapısı. Hepsiyle gayet doğrudan, basit, arkadaşça ve nazik bir tarzda konuşur ve müzakerelerde bulunurdu. Ancak asla taviz vermezdi prensiplerinden. Evet, Hafız Esad'la Baba Bush görüşmezden önce Lozan'da buna paralel olarak bir başka toplantı düzenlenmişti. Görüşmeler CIA yetkileriyle Suriye istihbarat görevlileri arasında yapılmıştı. Lozan'daki bu ilk görüşmeden sonra dostum olan Suriyeli bir general beni aradı ve evinde birlikte kahve içme teklifinde bulundu. Ama yalnız gelmemi rica etti ki bu bir takım gizli şeyler konuşacağız demekti. Çok iyi bir ailesi olan Arap milliyetçisi, Baas militanı, Sünni bir generaldi. Beni çok sıcak biçimde karşıladı ve şunu sordu hemen. Amerikalılara ne yaptın sen öyle? Ben de hiçbir şey yapmadığımı, ABD'ye yönelik bir eylemimizin olmadığını söyledim. O da, hadi yapma böyle, tüm dünyada neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz dedi ve ekledi. Amerika senin kelleni istiyor. Bize bir liste ilettiler. Burada Suriye'den sınır dışı edilmesi istenenlerin adları var ve sen de üçüncü sıradasın. Listedeki isimlerin ilki FHKC Genel Sekreteri Ahmet Cibril'di. FHKC 1959'da kurulmuş olup, bu bakımdan en eski gerilla teşkilatıdır ki onların eylemlerinde ben de yer aldım malum. İkinci isim Ebu Nidal'di. Kuşkusuz her tarafta eylemler yapan bir kumandandı. Amerika da bu yüzden istiyordu onu. Nihayet listede üçüncü sırada bulunan kişi bendim. Biz bir kitle örgütü değildik. Öyle basın toplantıları düzenlemez, kendimizi geniş kitlelere tanıtacak haberleşme zeminlerinde görünmezdik. Yalnızca milletler arası bir vazifemiz vardı ve bu uğurda çalışmakla meşguldük. Diğer yandan biz tabii ki başka kitle örgütlerine yardım ettik ancak kendimiz olarak ortaya çıkmadık. Bu yüzden Amerika'nın benim üzerimde bu kadar durması epey şaşırtmıştı beni. Dostum olan subayla konuşunca fark ettim ki yoldaşım Ahmet Cibril aslında kendisine erişilemeyecek bir adamdı. Annesi Suriyeliydi ki çok da iyi tanırım. Şam'ın büyük ailelerinden birine mensuptu. Babası ise meşhur ve saygı duyulan bir aileden gelen bir Filistinliydi. Suriye ordusunun eski bir subayı ve bir kahramandı babası. Kısacası Ahmet Cibril için Suriye onun eviydi. Bir başka deyişle Suriye'de kaldığı müddetçe kendisine dokunulamaz bir şahsiyetti. Anlaşılacağı üzere ABD'nin onun hakkındaki talebi asla gerçekleşemezdi. Ebu Nidal'e gelince evet o Suriye'yi zaten terk etmişti ama Suriyelilerle olan bir takım çatışma ve görüş farklılıklarından dolayı. Libya'daydı ve bu herkesçe biliniyordu. Yani bir sır değildi. Şu halde diğer ikisi hakkındaki sınır dışı talebi görünüşteydi ve asıl önemli hedef bendim. Suriyeli subayın bana naklettiğine göre hep benim adım üzerinde durulmuş ve Carlos'u istiyoruz, Carlos'u, Carlos'u deyip durmuşlardı. Böylece Suriyeliler Başkan Esad bizden Suriye'yi terk etmemizi rica etti. Hafız Esad pragmatik faydacı bir adamdı. Ülke nüfusunun %10 kadarına tekabül eden bir azınlığa mensuptu ki, ülkesine olduğu kadar ait olduğu mezhebi topluluğu da korumak durumundaydı. Öbür taraftan ABD yegane büyük güç haline gelirken Sovyetler Birliği'nin de dağıldığı bir dönemdi. Sosyalist blok çöküyordu. Böyle bir hengamede bizim Suriye'de kalışımızın bedelini ödeyemezdi Hafız Esad. Peki nereye gidecektik? Lübnan'a gitmemize yönelik bir talep oldu fakat bunu kabul etmedik. Tamam, orada yoldaşlarımız ve güçlü bir teşkilatımız vardı ancak tüm liderliğin oraya gitmesi kapana girmek gibi olacaktı ve biz de bu yüzden kabul etmedik. Ben ve birkaç yoldaşım böylece Suriye'yi terk etmek zorunda kaldık. Libya'ya gittikse de batılı ülkelerin baskısıyla orada kalamadık. Bilahire Yemen'e gittik ve ben orada Birleşik Yemen'in devlet başkanı olacak olan General Ali Abdullah Salih ile görüştüm. Şimdi mareşal oldu. Ya Rabbi, dünyada ne kadar çok mareşal var. Kinayeli tarzda gülüyor. Neyse, Yemen'de de kalamadık ve Irak'a, Bağdat'a gitmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a uçtuk. Bağdat'a gidebilirdik çünkü Saddam Hüseyin'in daveti vardı. Bize diplomatik pasaport verilecekti ve Irak'ta da kalabilecektik. Ancak bu arada bizim Ürdün'de kalmamız da mümkün olabilirdi. Çünkü 1990 yılında Kral Hüseyin Şam'da benimle görüşmesi için önemli bir büyükelçisini göndermişti ve onun aracılığıyla Ürdün'e davet etmişti beni. Barış istiyordu. Dünyada Ürdün'le barış yapacak belki son örgüt bizdik ama neticede oldu. Sözünde de durdu. En nihayet Sudan'ın başkenti Hartum'a gitmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da birkaç sene geçirdim. Tüm bunları uzun uzun anlatmaktan maksadım şu. Amerika beni ele geçirmek ama Fransızları da yargılatmak istiyordu. Şöyle ki, ABD küçük Bush iktidara gelene kadar görünüşte de olsa hukuki formalitelere uyuyor gözükmek istiyordu. Gizlice sayısız suç işliyorlardı fakat zevahire umum önünde olabildiğince dikkat etmeyi de arzulamaktaydılar. Bu sebeple şahsımı ele geçirmeyi o kadar istemelerine rağmen beni Amerika'ya götürüp yargılayabilecekleri elle tutulur bir bahaneleri de yoktu. İşte bu sebeple Fransızları ayarladılar. Benim yargılanabilmem için ise bir de özel yasa geçirttiler. Sudan halkı idaresi ve istihbaratı için bir aşağılama olan Sudan'dan Fransa'ya kaçırılma trajedisinden sonra, evet şimdi Fransa'dayım, söylediğim şudur. Ben her ne kadar hukuki süreçten Fransa sorumluymuş gibi de gözükse, ABD yüzünden, CIA yüzünden buradayım. Sudan'dan Fransa'ya kaçırılmam da bir CIA operasyonudur ve tamamen dolarlar saçılarak gerçekleştirilmiştir. Yargılanmam Fransa'ya, meselenin kendisi ise Amerika'ya aittir. Bunu Amerikalılar da söyledi zaten. Bunlardan biri de dönemin CIA Sudan istasyon şefi Coffer Black'tir ki benim Hartum'da tuzağa düşürülmemi kendi eseri olarak ilan etmiş ve hakkında bir de kitap yazmıştır. Fakat asıl benim davama da bakan meşhur hakim, şimdi emekli Jean-Louis Brugier, bir kitap yazdı ki orada hakkımdaki gerçeği olanca çıplaklığıyla itiraf ediyor. Kendisi zamanında Fransa'da antiterör davalarına bakmasıyla meşhurdu ve şimdilerde Amerika'da üstlenmiş mali terörizmle savaşıyor. Amerika'nın FBI'ın adamı. Geçenlerde daha önce söyleyemediğim şeyler diye tercüme edilebilecek bir kitap yayınladı. Kitabın 302. sayfasında şöyle yazıyor, okuyorum. Cezayir bir süre Amerikalılar için öldürülmenin sembolü olan terörist Carlos'u kabul etmiş bir ülkedir. Her şey bir yana, başlangıçtan bugüne başıma gelenlerin birinci şahidi benim. Hadise bir CIA operasyonu çerçevesinde kaçırıldığım ve Fransızların da Amerika'nın uşağı rolünde beni yargılayıp hapsettiğidir. Bu kadar büyük bir ülke için, yani Fransa için tüm bu olan bitenler gerçekten utanç verici. Eski Fransız İçişleri Bakanı Charles Pasqua, benim yakalandığım demde "Hayır hayır, bu bir Fransız operasyonudur" diye şişiniyordu. Ne var ki bu gerçekte bir Amerikan operasyonuydu ve onlar da Amerikan istihbaratının basit ajanlarıydı yalnızca. Hepsi bu. İşte Netanyahu'nun ve Beşar Esad'ın Fransa'ya gelişleri bana tüm bunları, hayatımın en velut ve savaşçı bir dönemini hatırlattı. Hele yakınlarda o güya terörle savaşta ön saflarda bulunan bir Amerikan ajanının şahsım hakkında Amerikalılar için öldürmenin sembolü demesi benim için hakiki bir iftihar vesilesi oldu. Bazen büyük tarih, şu anki tarih ve şahsi duygular böyle iç içe geçebiliyor. Bugün anlayacağınız biraz hassasım. Her neyse, ileriye bakmalıyız. Tarih bizim tarafımızda ve zafer bizim olacak. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 14 Kasım 2009. Basının ve avukatların davamızdaki rolü. Düşman korku içinde yaşıyor. Bu sebeple tüm gerçekleri tahrif etmeye çalışıyor. Neymiş? Üsame Bin Laden bir CIA ajanıymış. Ne münasebet. O hayatında belki bir kez bile herhangi bir Amerikalı ile görüşmemiştir. Nerede kaldı ki bir CIA ajanını görmek? Siyonizm baştan başa yalan üzerine kuruludur. İşte bizlerin de bunlarla savaşmak için çok büyük araçlara ihtiyacımız var. Yüz yüze olduğumuz yalan ağı çok büyük ve yaygın. İşimiz de bu bakımdan çok güç. Maalesef bu araçlara da sahip değiliz henüz. Eğitimimiz, hukuki gücümüz, istihbaratımız, imkanlarımız henüz yeterli değil. Savaşı kaybediyoruz demiyorum. Hayır, kaybetmiyoruz. Fakat çok müşkil bir zaman ve zeminle karşı karşıyayız. Dünya üzerindeki insanların hepsi bilmeli ki, mesele şurada veya burada yapılan saldırılardan ibaret değildir. Biz tarihin akışını değiştiriyoruz. Tüm dünya milletleri bunu bilmeli. Mücahitlerin ve fedailerin yaptıklarının manasını fark etmeli. Ne yazık ki yalanlara karşı verdiğimiz mücadeleyi kazandığımızı söyleyemeyiz. Siyonist ve emperyalistlerin manipülasyon gücü çok ama çok büyük. Barandaki kardeşlerimiz çok büyük ve cesur işler yapıyorlar ancak ulaşabildikleri insan sayısı çok sınırlı maalesef. Oysa İBDA bağlıları gibi temiz militanlar, mesajlarını kitle haberleşme araçlarının geniş dünyasına ulaştırabilmelidirler. Bizim bir mesajımıza karşı onların on binlerce aracı ve mesajıyla kuşatılmış durumda çünkü insanlar. Bu hayati bir meseledir. Hem Türkiye'de hem dünyada bu başarılmalıdır. Avukatların rolü de bu meyanda çok önemli. Onlar sadece mağdur ihtilalcileri savunmakta kalmamalı, onların fikirlerini, tecrübelerini, rehberliklerini umumun bilgisine nakledebilmelidirler. Benim burada yapmaya çalıştığım da budur. Her şey illegaliteye hapsedilmemelidir. Legal alanda yapılabilecek çok ama çok iş vardır hala. Ne demek istediğimi anlatabilmişimdir diye ümit ediyorum. Mesela avukat Hasan Ölçer veya sizden avukat arkadaşlarım buraya gelebilir. Benim avukatım olarak davalarıma girebilir. Dünya kamuoyuna seslerini duyurabilirler. Sizi Fransa'ya hasreten bekliyorum. Yolumuzu devam etmeliyiz. Karamsar değilim. Kazanacağız. Zafer bizimdir. Bundan hiç şüphem yok. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 6 Şubat 2010. 4. ayrımın sonu sayfa 53.